Bir saniye durun ve köpeğinizin veya kedinizin aniden durup böyle kulaklarını şapırdatarak başını o inanılmaz şiddetli merkez kaç kuvvetiyle salladığı anı bir gözünüzün önüne getirin.
Evet, hepimizin evinde her gün yaşanan o çok tanıdık sarsıntı anı.
Kesinlikle öyle. Ya çoğumuz bunu gördüğümüzde sadece gülümsüyoruz. Hani hayvanın burnuna bir toz kaçtığını falan düşünüyoruz. Veya rastgele bir kaşınma hissi yaşadığını düşünüp geçiyoruz, değil mi?
Çok haklısınız. Genelde çok basit, sıradan bir refleks gibi algılanır.
Aynen. Ama işte o saniyenin kesirleri içinde gerçekleşen olayı sadece komik bir alışkanlık sanıyorsanız büyük bir yanılgı içindesiniz demektir.
Kesinlikle büyük bir yanılgı. Çünkü aslında orada muazzam bir sistem çalışıyor.
Ya şu an izlediğiniz şey evrimsel süreçte kusursuzlaştırılmış yüksek hızlı bir hayatta kalma mekanizması. Yani kelimenin tam anlamıyla biyolojik bir şey gibi donanım temizliği ve sistem yeniden başlatma işlemi diyebiliriz buna.
Çok doğru bir tabir. Bildiğimiz fiziksel bir reset atma durumu aslında.
İşte biz de bu derinlemesine analizde her gün evinizin ortasında gerçekleşen ama ardındaki o muazzam tıkır tıkır işleyen biyomekanik ve nörolojik makineyi kaçırdığınız bu silkelenme hareketlerinin şifresini çözüyoruz.
Gerçekten de şifre çözmek gibi, çünkü arka planda inanılmaz veriler var.
Elimizde bugün hani gerçekten ufuk açıcı kaynaklar var. Life Science'ta yayımlanan çok kapsamlı bir makaleyi aldık. Exeter ve Edinburgh Üniversitelerinden araştırmacıların o klinik bulgularıyla harmanladık. Ve misyonumuz da sadece bu hareketlerin ne olduğunu işte listelemek falan değil.
Evet, olayın sadece yüzeyini değil, derinliğini inceleyeceğiz bugün.
Asıl aradığımız cevap, yani işin kalbi şu, ufak bir rüzgar esintisi nasıl oluyor da saniyeler içinde bütün bedeni saran otonom bir nörolojik savunmaya dönüşüyor? Yani işin nedenini ve nasılını anlamak istiyoruz.
Açıkçası o dış çevreyle olan sıradan gibi görünen fiziksel etkileşimin aniden nasıl derin bir nörolojik reflekse dönüştüğünü anlamak gerçekten büyüleyici bir şey.
Kesinlikle.
Çünkü hayvanların dünyayı algılama biçimi, inanın, bizimkinden çok daha farklı bir hassasiyet düzeyinde çalışıyor. Bizim için hani yüzümüze vuran bir rüzgar esintisi sadece serinletici bir histir, değil mi?
Evet, hatta hoşumuza bile gider.
Aynen öyle. Ancak bir kedi veya köpeğin baş bölgesindeki o donanım için durum tamamen farklı kodlanmıştır. Onlar için bu hayati bir veri akışıdır.
Ya bu donanım meselesi beni kaynaklarda en çok içine çeken kısımdı zaten. Exeter Üniversitesi'nden araştırmacı Sarah Crowley'in verilerine bakıyordum yayından önce.
Harika bir çalışmadır o.
Ya şey diyor orada, memelilerin özellikle de kedi ve köpeklerin baş bölgesinin bir tür biyolojik radar istasyonu gibi çalıştığını anlatıyor.
Aynen öyle, tam bir radar istasyonu.
Yani sadece kulakların içi değil, kulak çevresi, o sevimli bıyık dipleri falan her yer binlerce yüksek hassasiyetli sinir ucuyla kaplı, inanılmaz bir sistem.
Ve o sinir uçları o kadar hassas ki çevresel değişimleri fiziksel bir temas olmadan bile algılayabiliyorlar. Düşünebiliyor musunuz?
Gerçekten mi? Yani dokunmadan algılıyorlar.
Evet. Hani bıyıkların etrafındaki hava basıncı değiştiğinde bile beyne anında sinyal gidiyor. Edinburgh Üniversitesi'nden klinik hayvan davranışı uzmanı Amy Meehan'ın çalışmalarında buna çok net bir vurgu var aslında.
Ne diyor Miele tam olarak?
Diyor ki bir rüzgar esintisi, hafif bir nefes veya hani bizim gözle göremediğimiz tek bir polen tanesi dışarıda uçuşup bu reseptörlere temas ettiği anda motor nöronlar saniyesinde tetikleniyor.
Vay canına, tek bir polen tanesi bile yetiyor yani.
Kesinlikle. Hayvan bu teması algıladığı an tamamen istemsiz, otonom bir kafa sallama refleksi üretiyor. Ve burada fizik kuralları çok net bir şekilde çalışıyor aslında.
Fizik derken şu merkez kaç kuvveti meselesini diyorsunuz sanırım.
Aynen öyle. Hayvan başını şiddetle bir sağa bir sola savurduğunda merkez kaç kuvvetini ve yer çekimini bir silah olarak kullanıyor. Koku ve duyma reseptörlerini tıkayabilecek en ufak bir böcek, toz veya yiyecek kalıntısı bu devasa ivmelenme sayesinde kanallardan dışarı fırlatılıyor.
Ya işte tam burada kaynakları okurken durdum ve aklıma bir benzetme geldi. Siz konuşurken de aynısını hissettim.
Nasıl bir benzetme?
Bu mekanizma hani son model bir arabanın camına tek bir yağmur damlası düşer de yağmur sensörü silecekleri aniden en yüksek, en şiddetli kademede çalıştırmaya başlar ya.
Evet.
İşte tam olarak onun gibi bir şey. Ama dürüst olmak gerekirse, köpeğimin sadece minicik bir toz zerresi için neredeyse kendi boynunu incitecek kadar şiddetli bir şekilde başını sallamasını izlemek bana devasa bir enerji israfı gibi geliyor.
Neden öyle düşündünüz?
Neden patisini kaldırıp yavaşça kulağını kaşımak veya daha hafif bir tepki vermek varken bu kadar patlayıcı, hani bu kadar şiddetli bir otonom tepki veriyor ki? Çok abartılı değil mi?
Şöyle düşünün, çünkü vahşi doğanın matematiğinde düşünmeye ayrılan zaman genellikle hayatta kalma şansınızı sıfıra indirir.
Yani düşünen ölür diyorsunuz.
Aynen öyle. Otomobil sileceği analojiniz aslında durumu çok iyi özetliyor. Ama arabanın camındaki bir damla sizin hayatınızı doğrudan tehdit etmez. Görüşünüzü biraz bozar sadece.
Tabii en fazla silecekleri manuel açarsınız.
Kesinlikle. Ama vahşi doğada bir avcının yaklaşmakta olduğunu rüzgarın taşıdığı ufak bir sesten veya kokudan anında algılamak zorundasınız. Bu da sensörlerinizin, yani duyma ve koku alma yetilerinizin her saniye %100 kapasiteyle çalışmasını gerektirir.
Anladım. Yani %99 bile yetmiyor.
Yetmez. %99'luk bir kapasite o rüzgarda yaklaşan bir tehdidi kaçırmanız anlamına gelebilir ve bu da ölümcüldür.
Yani kulaktaki veya burundaki ufak bir tıkanıklık bile ölümcül bir kör nokta yaratıyor onlar için.
Aynen öyle. Doğa, hayvana, "Aa, kulağımda bir gıdıklanma var, dur şunu patimle yavaşça temizleyeyim" diye düşünecek lüksü asla vermemiştir.
Tabii, patiyi kaldır, oraya götür, kaşı, o sırada avcı çoktan üstüne atlamış olur.
Kesinlikle. Bir uzvu kaldırıp oraya götürmek, sorunu analiz etmek, beynin üst katmanlarında bir işlem gerektirir. Ve inanın bana, bu saniyeler alır.
Ki saniyeler vahşi doğada bir ömür demek.
Çok doğru. Bu yüzden biyomekanik yapı, beyin korteksini falan devre dışı bırakarak doğrudan motor nöronlar üzerinden bir kestirme yol oluşturmuştur. Tehdit algılandığı an merkez kaç kuvvetiyle o yabancı cismi en hızlı ve en kesin şekilde uzaklaştıracak o maksimum gücü uygular.
Ya ilk seferde tamamen temizlendiğinden emin olmak için o şiddet gerekiyor o zaman.
Kesinlikle. Bir daha geri dönüp bakmamak için.
Düşünmeden, sadece maksimum güçle temizle ve algılarını tekrar %100 açık hale getir. İnanılmaz. O zaman madem bu işin temelinde donanımsal bir savunma yatıyor, ben şunu sormak istiyorum. Donanımın fiziksel şekli bu refleksin çalışma dinamiğini nasıl değiştiriyor?
O işin en çarpıcı kısımlarından biri aslında.
Evet, kaynaklardaki o karşılaştırmalı anatomi verilerini incelerken gerçekten çok şaşırdım. Çünkü hani olaylar hiç de insan mantığının beklediği gibi gelişmiyor.
Kulak anatomisi kesinlikle bu denklemin en kritik değişkeni diyebiliriz. Farklı köpek ve kedi ırklarının binlerce yıllık yapay seçilimi, bu dediğimiz sileceklerin ne sıklıkta çalışacağını doğrudan belirlemiş durumda.
Benim kafamı karıştıran ve mantığıma ters düşen kısım tam olarak şurası oldu aslında. Mesela Cocker Spaniel gibi o sevimli, sarkık kulaklı köpekleri bir düşünün.
Çok güzel köpeklerdir.
Evet, kulakları ağır, kalın, hani iki yandan böyle aşağı doğru sarkıyor ve hava akışını tamamen kesiyor. İnsan mantığı diyor ki, kapalı, havasız ve aşağı sarkan bir kulak yapısı, nemi ve kiri içeride hapsedeceği için dışarıdaki toz toprağı da daha çok tutar.
Evet, düz mantıkla bakınca öyle görünüyor.
Yani doğal olarak daha çok kaşınır ve dolayısıyla bu köpekler başlarını çok daha fazla sallar diye düşünüyor insan. Ama veriler tamamen aksini söylüyor.
Evet, tam tersi bir durum var ortada.
Alman çoban köpeği gibi radar misali dik ve tamamen açık kulaklara sahip olanlar başlarını durmaksızın sallarken bu sarklık kulaklılar bunu çok daha nadir yapıyor. Neden böyle? Neden açık ve temiz hava alan kulaklar dış tehditlere karşı bu kadar zayıf birer hedef tahtasına dönüşüyor?
Açıkçası insan mantığının kapalı alanların daha sorunlu olacağını düşünmesi çok doğal ki uzun vadeli enfeksiyon riskleri, örneğin mantar üremesi açısından bu tamamen doğrudur. Sarkık kulaklar o konuda dezavantajlı.
Hı hı, havasız kaldığı için tabii.
Aynen. Ancak burada bahsettiğimiz şey uzun vadeli enfeksiyon değil. Burada anlık biyomekanik refleksten bahsediyoruz. Dik ve geniş bir kulak kanalı tıpkı bir huni gibi çalışır.
Huni gibi mi?
Evet, sesi mükemmel bir şekilde toplayıp içeri iletir. Alman çoban köpekleri bu yüzden harika bekçi köpekleridir mesela. Çok iyi duyarlar.
E tabii, kulaklar sürekli havada.
Ama o açık huni, rüzgarla uçuşan her türlü partikülü, çim tohumunu, böceği ve tozu da huni gibi doğrudan içine çeker.
Aa, yani daha iyi duymanın bedeli sensörleri sürekli kirlenme tehdidi altında kalması oluyor.
Çok güzel özetlediniz. Ve bu sürekli kirlenme, o bahsettiğimiz hassas sinir ucularının sürekli uyarılmasına neden olur. Sistem durmadan içeri yabancı cisim girdi alarmı verir.
Ve o meşhur merkez kaç kuvveti devreye girer.
Aynen öyle. Sarkık kulaklardaysa durum tamamen farklı. O ağır kulak kepçesi anlık çevresel faktörlere karşı kalın bir deri zırhı gibi çalışır.
Bir nevi kalkan gibi koruyor yani.
Kesinlikle köpek rüzgar esip geçtiğinde veya çimenlerin arasında koştuğunda o fiziksel bariyer tozun ve tohumun içeri girmesini engeller. İçerideki sinir uçları rüzgarı hissetmez bile.
Alarm çalmadığı için de sistemi mekanik olarak temizleme ihtiyacı çok daha nadir doğuyor. Çok mantıklı. Peki kedilerde durum ne? Onların da kulakları dik.
Kedilerde durum yine anatomilerine uygun olarak biraz daha farklıdır. Evet, onların da dik kulakları vardır ama hayat tarzları köpekler kadar kaotik bir dış çevre etkileşimi içermez.
Tabii, daha çok evdeler veya kendi hallerindeler.
Aynen. Onlar bu silkelenmeyi daha çok kendi kendilerini detaylıca yalayıp temizledikten sonra kaslarını hizalamak veya yemek sonrası o bıyıklardaki sensörlerini sıfırlamak için yaparlar.
Ya bu harika bir mekanizma. Kulak kepçesi rüzgarı ve tozu engellediği için sensör hiç tetiklenmiyor. Sarkık olanlar da, dik olanlar da mecbur kafa sallıyor.
Tam olarak öyle.
Şimdi Gureli kadar sadece baş bölgesindeki o lokal yüksek hızlı donanım temizliğini konuştuk. Ancak Edinburgh Üniversitesi'nden Amy Miele'nin o klinik gözlemleri işin bu noktadan sonra sadece fiziksel bir temizlik olmaktan çıktığını gösteriyor.
İşin boyutu değişiyor orada.
Evet, tüm vücudu saran nörolojik bir olaya dönüşüyor mesele. Yani olayın baş bölgesini aşıp omuzlara, omurgaya ve kuyruğa kadar yayıldığı o meşhur ıslak köpek silkelenmesi dediğimiz dalgadan bahsediyorum.
Ya o dalga gerçekten doğanın bir mucizesidir. Baştan başlayıp boynu ve omuzları geçerek omurgadan aşağı doğru süzülen ve kuyruk ucunda sönümlenen o muazzam kinetik dalga.
Aynen. İzlemesi bile çok keyifli oluyor bazen.
Tabii, çoğu insan bunun adından dolayı, yani o ıslak köpek sallanması tabirinden dolayı, hayvanların bunu sadece yağmurdan veya banyodan sonra suyu üzerlerinden fırlatmak için yaptığını sanır.
Ben de öyle sanıyordum açıkçası. Hani suyu atmaya çalışıyor diyordum.
Evet, temel bir işlevi budur suyu atmak ama hayvan tamamen kuruyken de bunu yapar dikkatinizi çekerse.
Evet, kuruyken de yapıyorlar. Neden peki?
Çünkü bu sarsıntı suyu atmaktan çok daha yaşamsal bir işlevi yerine getirir. Otonom sinir sisteminin tamamen psikolojik bir sıfırlamasıdır bu.
Psikolojik sıfırlama mı? Miele'nin bulgularındaki o nörobiyolojik dönüşüm beni gerçekten büyülemişti okurken. Ya düşünsenize, köpeğiniz parkta başka bir köpekle karşılaşıyor diyelim.
Evet, çok sık yaşanan bir durum.
Sınırların zorlandığı, hırlamaların olduğu, oldukça gergin bir oyun seansı veya bir güç gösterisi yaşanıyor aralarında. Bu esnada hayvanın vücudunda içeride neler oluyor?
O anlarda sempatik sinir sistemi anında kontrolü ele alır. Hayvanın bedeni kendine olası bir kavgaya veya kaçışa, yani bildiğimiz o meşhur savaş ya da kaç durumuna hazırlar.
Bütün sistem alarma geçiyor yani.
Aynen. Kaslar taş gibi gerilir, kalp atışı inanılmaz hızlanır ve kana çok yoğun miktarda kortizol ve adrenalin pompalanır. Bu kimyasallar hayvanı anlık bir fiziksel patlamaya hazırlar.
Hayatta kalmak için mecburlar buna.
Kesinlikle. Ancak bu durum metabolizma için inanılmaz yorucudur. Tehlike geçtiğinde bu şekilde kalmaları sürdürülebilir bir şey değildir. O gergin karşılaşma bittikten sonra hayvanın acilen normal kalp atış hızına dönmesi, gevşemiş kaslara ve nötr bir duygusal duruma ulaşması gerekir.
Yani homeostaziye dönmesi gerekiyor.
Evet, tam olarak homeostazi.
Ama kasların içine pompalanmış o kimyasal enerji, o hormonlar öylece durup dururken yok olmuyor, değil mi? Yani onu fiziksel olarak bir şekilde harcaması gerekiyor.
İşin kilit noktası tam da burası işte. Kaslarda biriken bu yoğun enerjiyi ve stres hormonlarını sistemden atmanın en etkili yolu fiziksel bir deşarjdır.
Vay canına. Yani silkelenme aslında bir deşarj yöntemi.
Kesinlikle. İşte o baştan kuyruğa giden dalgalanma hareketi, bu kimyasal birikimin kelimenin tam anlamıyla fiziksel olarak dışarı fırlatılıp dağıtılması işlemidir. Vücut o kinetik dalgayı yaratarak kas tellerini hızla kasıp gevşetir.
Ve beyne mesaj gönderiyor.
Aynen. Otonom sinir sistemine, tamam savaş bitti, tehlike geçti, artık normal ritmimize dönebiliriz mesajını iletir.
Ya dinleyicilerimiz bunu günlük hayatlarında çok net gözlemleyebilirler bence. O gergin karşılaşmadan hemen sonra taraflar ayrıldığında köpek durur ve şöyle bütün vücuduyla bir titrer.
Hı hı, hep yapar bunu.
Sanki o gerginliği üzerinden bir toz bulutu gibi silkeler atar. Bunu okuduğumda aklıma modern insan hayatı geldi nedense.
Çok doğru bir bağlantı kurmuşsunuz.
Ya düşünsenize, zorlu ve gerilim dolu bir toplantıdan yöneticinizle yaptığınız o aşırı stresli görüşmeden çıktığınızı hayal edin. Toplantı bitmiştir, odadan çıkmışsınızdır ama bedeninize bir bakın.
Omuzlar kasılmış, nefes daralmış.
Aynen, omuzlarınız kulaklarınıza kadar kalkmış, mideniz düğümlenmiş, nefesiniz sığlaşmıştır. Vücudunuz hala kortizol ve adrenalinle doludur ve siz o stresi akşama kadar, bazen günlerce bedeninizde taşırsınız.
Hatta aylarca taşıdığımız olur.
Değil mi? Ama evcil hayvanlarımız o tam vücut titremesini kullanarak bedendeki o kimyasal düğümü 3 saniye içinde çözebiliyor ve kendi sistemlerini resmen reboot edebiliyorlar. Bu gerçekten kıskanılacak bir beceri.
Kesinlikle kıskanılacak bir şey. İnsanın kronik stresle mücadelesinde zayıf kaldığı nokta da tam olarak budur zaten. Memeli bedeni bu stres hormonlarını günlerce tutmak üzere tasarlanmamıştır aslında.
Yani o hormonlar anlık krizleri çözmek için var.
Kesinlikle. Anlık kriz gelir, çözülür ve atılır. Hayvanlar bedende biriken stresi o kinetik dalgayla topraklayıp anında sistemden temizlerken, bizler bunu içimizde biriktirip fiziksel rahatsızlıklara dönüştürüyoruz.
Ülser oluyoruz, tansiyonumuz çıkıyor.
Maalesef. Köpeğin o silkelenmesi, bedenin stres yükünü mekanik bir sarsıntıyla kimyasal bir temizliğe çevirmesinin en saf, bence en kusursuz örneği.
Ya sistem buraya kadar gerçekten bir mühendislik harikası gibi görünüyor değil mi?
Hem de nasıl?
Rüzgarla uyarılan milisaniyelik donanım temizliğinden, kortizolü sıfırlayan o devasa kinetik dalgaya kadar her şey birbirine mükemmel bir uyumla bağlı. Ama doğada hiçbir otonom sistem tamamen kusursuz veya kırılmaz değildir herhalde.
Tabii ki her sistemin bir açığı vardır.
Yani bu körü körüne çalışan, hiç düşünmeden tetiklenen refleks döngüsünün de bir kırılma noktası olmalı diye düşünüyorum. Eğer bu savunma sistemi kendi içinde bir döngüye sıkışırsa veya ortada dışarı atılamayacak bir sorun varken gereğinden fazla çalışırsa ne olur?
Biyolojik reflekslerin en zayıf karnı, kör olmalarıdır. Sadece uyarana tepki verirler. Sorunun doğasını analiz etmezler.
Yani neden uyarıldığını umursamıyor. Sadece görevi yapıyor.
Aynen öyle. Baş sallama ve silkelenme refleksi de belli sınırlar içinde o dışarıdan gelen partikülleri veya anlık stresi atmak için harikadır. Ancak köpeğinizin veya kedinizin başını sürekli hani gün içine yayılan takıntılı bir şiddetle sallamaya başladığını bir düşünün.
Hiç durmadan sallıyor.
O noktada o masum ve koruyucu refleks içeride ciddi bir şeylerin ters gittiğini haber veren bir alarm ziline dönüşür artık.
Yani dışarıdan rüzgarla gelen bir toz değil, içten içe büyüyen bir sorun olduğunda sistem çaresiz kalıyor.
Kesinlikle çaresiz kalıyor. Sürekli tekrarlayan bu şiddetli kafa sallaması genellikle inatçı bir kulak enfeksiyonunun, derinlere yerleşmiş bir mantarın veya kulak parazitlerinin varlığına işarettir.
Ah, o parazitler çok fena.
Evet, sinir uçları bu parazitler veya o enfeksiyon yüzünden sürekli olarak uyarılır içeriden. Beyin de doğal olarak kanalda bir şey var, onu merkez kaç kuvvetiyle fırlatıp at komutunu göndermeye devam eder.
Ama paraziti öyle kafa sallayarak atamazsın ki.
Atamazsınız. Oysa bir kulak enfeksiyonunu fırlatıp atamazsınız işte. Sistem bunu idrak edemez ve yangın alarmı takılı kalmış bir bina gibi aynı komutu durmaksızın tekrar eder.
Ve sanırım işin en ürkütücü yanı sadece o enfeksiyonun varlığı değil, bu çaresiz otonom refleksin, o aşırı şiddetli kafa sallamanın bizzat kendisine verdiği fiziksel zararlar. Kaynaklarda okumuştum, oral hematom denen bir durumdan bahsediliyor. Bu nedir tam olarak?
Otonom sistemin kontrolden çıkıp kendine zarar vermesinin en çarpıcı, en acı örneğidir bu oral hematom.
Ne oluyor durumda kulağa?
Hayvan içerideki o inatçı kaşıntıyı veya acıyı gidermek için başını o kadar şiddetli ve o kadar sık sallar ki kulak kepçesinin kendi kütlesi yüksek hızda bir kırbaç etkisi yaratır.
İnanılmaz, kendi kulağını kırbaç gibi kullanıyor.
Evet ve bu merkez kaç kuvveti fizyolojik sınırları aştığında kulak dokusunun içindeki o incecik kılcal damarlar patlar.
Eyvah, çok can yakıcı olmalı.
Deri ile kıkırdak arasına kan dolar saniyeler içinde ve kulak kepçesi sıcak, ağrılı bir kan kesesine dönüşür, şişer kalır. Tıpta biz buna oral hematom diyoruz.
Ya sistemi korumak için tasarlanan o silecek motorunun ön camı tamamen çatlatacak kadar şiddetli çalışması gibi bir şey bu anlattığınız.
Çok doğru bir tespit. Tam olarak bu oluyor. Hatta durum sadece dış kulakla da sınırlı kalmaz çoğu zaman.
Daha ne olabilir ki?
Eğer içerideki o enfeksiyon hayvanın sürekli sallamasına rağmen tedavi edilmezse kulak zarını aşar ve orta kulağa doğru ilerler. Orada hayvanın denge sistemini, yani uzayda nerede durduğunu hesaplayan o iç jiroskobunu vurur.
Hı hı, vestibüler sistem diyorlardı sanırım buna.
Aynen öyle. O zaman hayvanın başının sürekli bir tarafı eğik kaldığını veya yürürken sarhoş gibi sendelediğini görürsünüz. Enfeksiyon artık denge merkezini ele geçirmiştir.
Yani hayvan dengesini kaybedip düşmeye başlıyor.
Evet, sarhoş gibi yalpalayarak yürür.
Hayvanı korumak, algılarını temizlemek ve onu rahatlatmak için tasarlanmış böylesine kusursuz bir savunma mekanizmasının kontrolden çıktığında kan damarlarını patlatan veya enfeksiyonu daha da derinleştiren, kendi kendine zarar veren bir silaha dönüşmesi doğanın çok ilginç bir cilvesi bence.
Kesinlikle. İki ucu keskin bir kılıç gibi.
İşte tam da bu noktada o otonom sürecin dışarıdan bilinçli bir müdahaleye ihtiyacı doğuyor. Biz evcil hayvan sahiplerinin görevi de tam olarak burada devreye girmek herhalde.
Bizim analitik düşünme yeteneğimizin onların otonom reflekslerini tamamladığı yer tam olarak burasıdır zaten.
Yani bu tıkır tıkır işleyen biyomekanik sistemin ne zaman normal bir donanım temizliği yaptığını, ne zamansa o çaresiz döngüye sıkışıp veteriner müdahalesi gerektiren ince sınırı aştığını gözlemleyebilmemiz gerekiyor.
Kesinlikle. Hayvanlarımızın beden dillerini sadece komik veya rastgele hareketler olarak değil, bize sistemlerinin durumu hakkında sürekli veri akışı sağlayan göstergeler olarak okumalıyız artık.
Bu analiz sayesinde o verileri okumanın alfabesini de çözmüş olduk diyebiliriz sanırım.
Kesinlikle harika bir özet oldu.
Bugün, hani birçoğumuzun sadece sevimli bir alışkanlık sanıp gülüp geçtiği o silkelenmelerin ardındaki karmaşık ve mükemmel dünyayı açığa çıkardık dinleyicilerimizle birlikte. Küçücük bir rüzgar esintisiyle tetiklenen ve saniyenin kesirleri içinde devreye giren yüksek hızlı biyomekanik donanım temizliğinden yola çıktık. Kulak anatomisinin bu savunma hattındaki belirleyici rolünü anladık.
Evet, dik kulaklarla sarkık kulakların o şaşırtıcı farkını gördük.
Ardından bir kavgadan veya heyecanlı bir oyundan sonra baştan kuyruğa yayılan, kaslardaki o yoğun kortizol ve stresi fiziksel bir sarsıntıyla dağıtan muazzam nörolojik resetleme düğmesini keşfettik. Ve son olarak da körü körüne çalışan bu kusursuz otonom mekanizmanın sorun çözülemediğinde nasıl kendi kendini vuran fiziksel bir tehlikeye, hani aural hematoma falan dönüşebileceğini gördük.
Umarım dinleyicilerimiz için aydınlatıcı olmuştur.
Kesinlikle. Bir dahaki sefere köpeğinizin veya kedinizin başını hızla salladığını ya da tüm vücuduyla titreyerek kirkelendiğini gördüğünüzde onlara artık çok farklı bir gözle bakacaksınız. Karşınızda sadece sevimli bir ev arkadaşı değil, kendi stresini, nörolojik dengesini ve sensör hijyenini milisaniyeler içinde kusursuzca yöneten üst düzey bir biyolojik makine olduğunu göreceksiniz.
Kesinlikle. Onlara duyduğumuz saygı bir kat daha artmalı bence.
Çok haklısınız. Ve bugünlük bu derinlemesine analizimizin sonuna gelirken, bütün bu araştırmaları okuduktan sonra içimi kemiren, hani kaynak materyalin bize anlattıklarının da ötesine geçen o kışkırtıcı düşünceyi sizlerle paylaşmak istiyorum.
Nedir o?
Ya bizler, yani modern insanlar, toplantılarda, trafikte, ekranların başında zihinsel ve fiziksel olarak sürekli kortizol ve adrenalin biriktiriyoruz, değil mi? Kaslarımız geriliyor ve o stresi günlerce omuzlarımızda taşıyoruz.
Maalesef hepimizin gerçeği bu.
İşte hayvanlarımızın bedenlerinde biriken o karanlık enerjiyi silkeleyip atarak sinir sistemlerini anında sıfırlayabildiklerini düşününce, sormadan edemiyorum. Acaba evrimsel süreçte medeniyeti inşa ederken üzerimizdeki bu yıkıcı stresi, kelimenin tam anlamıyla fiziksel olarak sıfırlayabileceğimiz o ilkel, sarsıcı ama bir o kadar da kurtarıcı mekanizmayı zamanla kaybetmiş olabilir miyiz? Bir düşünün.